17.
Ah, yavrumu bir daha dünya gözüyle göremeyeceğim. Hilmi'ciğim, Hilmi'ciğim.
Sabiha Hanım, Rabia'nın boynuna sımsıkı sarılmış, hüngür hüngür ağlıyor. Rabia bir çocuk yatıştırır gibi arkasını okşuyor. Neden göremeyeceksin? Göz yummadan yıllar gelip geçiyor. Bir kere düşünün, zavallı Hilmi Bey'e buraları zindan gibi gelirdi. Şimdi sabah akşam kapı sürgülemeden, etrafı kollamadan genç Türklük konuşuluyor. Rabia gülüyordu. İhtiyar da yaşlarının arasında güldü. Sonra uzandı. Rabia buruşuk yanaklarını sildi, üstüne battaniyesini çekti. Kadın gene doğruldu. Rabia'nın gözlerine kabahatli bir çocuk hicabıyla bakıyordu. Hilmi'ye lanet okuyorsun değil mi Rabia'cığım? Vallahi billahi, kör olayım okumuyorum. Hem siz şimdi tevfiyi düşünmeyin. O Taif Kalesi'ni orta oyunu meydanına çevirir. Sahi, sahi. Şimdi artık uyuyun. Doktorların sözünü dinlemeli. İlacınızı vereyim mi? Ben uyurken başımda oturur bekler misin? Beklerim. Sabiha Hanım çarçabuk daldı. Rabia başında sandalyenin üstünde bekledi. Zavallı kadın bütün gece saçını başını yolmuş, isteri içinde çırpınmıştı. Hilmi'nin kaçmasıyla yediği acı darbe yanında bir de Rabia'nın başına gelen felakete sebep olmak azabı vardı. Zavallı çocuğun babasının başına hep Hilmi yüzünden felaket geliyordu. Ya Rabia bir daha evlerine gelmezse, ya beddua ederse? Hem o kadar Rabia'nın dostluğuna alışkındı ki kaybederse onun yerine artık bir şey dolduramayacaktı. Şimdi Rabia'nın bu dost ve müşfik tavrı kadının hasta, yıpranmış kalbine doktorların ilacından fazla sükun verdi. Şükriye Hanım ayaklarının ucuna basarak odaya girdi. Rabia'yı paşa görmek istiyordu. Hanımefendiyi o bekleyecekti. Rabia paşayı odasında buldu. Elleri dizlerinde, gözleri yerde düşünüyordu. Paşanın boş vaktinde arka kaşığı oymaması, ten ten terani diye eski besteler mırıldanmaması o kadar gayrı tabi, o kadar acı bir manzara ki. Rabia onu bu kadar düşkün ve meyus görmemişti. Selim Paşa'yı böyle düşük ve biçare görmek, 100 senelik azametli bir çınarın yakılmasına şahit olmak kadar elim bir şeydi. Hanım nasıl Rabia? Uyuyor. Oh oh, şükür. Kapanık yüzü biraz açıldı. Rabia'ya yabancı gelen bir tevazuyla sordu. Oğlum Tevhi'yi gene mahvetti. Bizi affedecek misin yavrum? Yapmayın, babam Hilmi Bey'i ne kadar sever. Beni sevdiğinden çok sever. Eminim o kendisi hiç meyus değildir. Ne yapalım? Alnımızın yazısı. Paşa kızın titreyen elinin genç alnında görünmeyen bir yazı üstüne dolaşmasına gülümseyerek baktı. Otur kızım. Karşı karşıya oturmuş birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Paşanın ela gözlerinin manası garip bir şekilde değişmişti. İçlerine çökük olmalarına rağmen gene sönük değildiler. Bebeklerinde bambaşka bir ışık vardı. Bu gözlerin tahakkümü, etrafını ezen gurur silinmiş, içlerinde yeni bir anlayış, bir teslimiyet hasıl olmuştu. Hilmi için pek müteessir değilim Rabia. Fakat Tevfik'i Taif'ten kurtarmak için her şeyi feda ederdim. Maalesef Hilmi'nin babası olmak elimi ayağımı bağlıyor. Padişahım bundan sonra artık ne yüzüne bakabilir ne de bir şey isteyebilirim. Hilmi Bey'e de kabahat bulmayın efendim. Bulmuyorum. Zihnim biraz dolaşık. Vaktiyle dünyada bir şeye inanırdım. Kuvvet ve kuvveti temsil eden devlet nizamı. Halbuki şimdi bana geliyor ki insanların talihine bin bir tane başka kuvvetler de hakim. Hükümdarların, hükümetlerin elinde bir karıncadan aciz görünen en zavallı bir insanda bile her zaman ezilmeyen, öldürülemeyen gizli kuvvetler var. Sustu. Sonra daha alçak bir sesle devam etti. Kendi muhakememin salabetine artık emin değilim. Bunca yıldır inandığım şeyler, hizmet ettiğim şeyler doğru mu, değil mi? Fakat bilmek lazım Rabia. Şimdi her zamandan fazla bilmek lazım. Çünkü sultanların padişahına hesap vermek günü yaklaştı. Bunları söylerken paşadaki değişiklik daha kuvvetle hissediliyordu. 1000 seneyi birden atlamış gibi görünüyordu. Fakat bu seneler onu bunaltmamış, kafasını çürütmemiş, dumanlatmamış. Bilakis daha olgun, daha etraflı ve muvazeneli bir anlayış vermiş gibiydi. Öyle bir olgunluk ki 70 yaşındakilere geldiği gibi 25 yaşındakilere de gelebilir. Yaşamanın, düşünmenin ve namuskar fikirlerin olgunluğu. Rabia tahlil edemiyor fakat zahiri zavallılığına rağmen ihtiyarda eskisinden daha derin bir kudret seziyordu. Bu Rabia'nın anlayamadığı bir kuvvetti. Paşanın eski, işlenmemiş demir külçesine benzeyen kudreti değil. örs ve ateş altına dövülen, şekil alan demirin kudreti. Herhalde bu tecrübe ve tahavül onun boş göğsüne bir insan yüreği koymuştu. Rabia içini çekti. Alnımızın yazısı. Zayıf parmakları tekrar genç alnının görünmez yazıları üstüne dolaştı. Paşa o gün bu kelimenin tekerrüründe garip bir teselli duyuyordu. İlk defa olarak Şark'ın bir çare ferdine hayat savaşında ezilmemesinde kadere inanışın bir amil olacağını düşünüyordu. Başlarında boza pişiren en kavi, en zalim hükümdarları hep kül gibi savrulmuş, geçmiş çınar gibi insanları deviren fırtına, zamanında baş eğmeyi bilen, nazenin sazlara benzeyen insanları köklerinden koparamamıştı. Manevi kuvvetlere deruni teslimiyetin hilkatte en nafiz bir kudret olmadığını kim iddia edebilir? Ben istifa ettim Rabia. Padişah istifamı kabul eder etmez Şam'a gideceğim. Dürnevi alıp getireceğim. Biraz da yalnız kalmaya, düşünmeye ihtiyacım var. Tevfik'in mektubunda bahsettiği sürgünleri görmek, konuşmak istiyorum. Ama henüz hanıma bir şey söylemedim. Elinde yemek tepsisi bir kız odaya girdi. Rabia kalktı, bir masa çekti. Karşı karşıya yemek yediler. İçlerindeki hüzne rağmen ikisi de iştahla yemek yediler. Yemekten sonra beraber aşağı indiler. Merdivenin alt basamağında paşa durdu. Padişah 60'ını geçti. Tevfik ancak 40'ını geçiyor. İstikbalde onun daha çok hissesi var. Herhangi dakika ahval değişebilir. Sen babana kavuşabilirsin Rabia dedi. Sabiha Hanım uyanmıştı. Sedirin üstünde oturmuş çorba içiyordu. Yüzü dinlenmiş, zihni Hilmi ile muhabere tesisi için yol aramakla meşguldü. Acaba Osman'ın oralarda bir tanıdığı bir Frank ahbabı bu işi temin edebilir mi? Bunları Rabia ile münakaşa ederken gözünün kuyruğuyla hep paşaya bakıyordu. İhtiyar sakalını karıştırdı. Eski müstehzi sesiyle. Ben artık zaptiye nazırı değilim. Siz istediğiniz fitneyi tertip ediniz dedi. Sabiha Hanım kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun paşa? İstifa ettim. Hata ettin. Ne olursa olsun insan başındaki devleti ayağıyla tepmemeli paşa. Öyle ama ben artık genç Türklere falaka atamaz, süremez hale geldim. Bunları yapamayan adam bu devletin emniyetini elinde tutamaz. Sabiha Hanım eğildi. Kocasının elini yakaladı ve dudaklarına götürdü. Rabia kalktı. Dönüyor musun Rabia? Hayır, bu akşam Sinekli Bakkal'dayım. Yarın Rakım amcayı yollayacağım. Bizimkileri toplayıp getirecek. Rabia ile Rakım mutfakta baş başa kahvelerini içtiler. Rakım, keşke bugün gidip Osman'ı getireydim diyordu. Rabia başını salladı. O akşam yalnız kalmak, sükun içine düşünmek istiyordu. Osman'ın telaşı, ateşi onun zihnini karıştırıyordu. Osman, Rabia'nın yalnız, yalnız kendisiyle meşgul olmasını istiyordu. Rabia'nın yanakları kızardı. Bu fikre isyan ediyordu. Gerçi o Boğaziçi günleri hayatında unutamayacağı bir sergüzeşti. Fakat insanlar sünnet çocukları gibi bütün gün âlâ, âlâ, hey içinde yaşayamazlardı. Hele Rabia... Kaç kişi onun dostluğuna, vefasına muhtaçtı. O tevekkeli Sinekli Bakkal'da doğmamıştı. Sabiha Hanım, ömrünün sonuna gelen Selim Paşa, mahzun gözlü Cüce Rakım. Hele onu ihmal ettiğini düşündükçe içi sızlıyordu. Fakat bunların hepsinden daha ziyade Tevfik vardı. Kadın gibi tatlı, kestane renkli gözleri, uzun bıyıkları, her vakit gülen dudaklarıyla şimdi neredeydi? Tevfik ona mutfakta dolaşıyormuş gibi geldi. Selim Paşa'nın yüreğine biraz ümit veren sözlerini gayri ihtiyari tekrar etti. Tevfik 40'ını henüz geçti. Padişah 60'ına geliyor. Herhangi gün devir değişebilir. Hasrettiler kavuşabilir. Bunları kimsenin yanında sakın söyleme Rabia. İnsanın babasına emniyeti yok. Duvarlar hep kulak. O kadar yıl sabrettin, biraz daha sabret. Dut yaprağı sabırla atlas olur. Ah bir Tevfik'e kavuşacağımız gün gelse amcacığım. Belki o gün çok yakındır Rabia. Balık baştan kokar. Tepemizdekilerin kokusu burnumuzun direğini kırıyor. Mutlak temizlik günü gelecek. O akşam saatlerce mutfakta oturdular. İkide bir de ya Rakım ya Rabia bir darbu mesel söylüyor, karşısındakine yürek vermeye çalışıyordu. Osman Rabia'yı beklerken karşısında Rakım'ı görünce Sabit Bey ağabey vari sövdü. O koca karıya Rabia saadetimizi feda ediyor. Tevfik Taif'te kalebentken Boğaziçi safası pek Rabia'nın içine sinmez. Hakkım var Rakım. Ben hep böyle kendimi düşünüyorum. Hayvan gibi. Sinekli Bakkal'ın köpekleri bile benden daha insaniyetli. Hiddeti geçti. İçi nedametle doldu. Şimdi hep karısını teselli etmek, onu avutmak çareleri düşünüyor. Pembe çıkınları, bohçaları hazırlayınca yola düzüldüler. Köprüden arabaya bindiler. Arabayı kapının önüne kadar götürmek için bahane olan bu bohçaları Osman elinden gelse öpecek. Kırık kaldırımlarda sendelemeden, toz yutmadan eve gitmek ne saadet. Hatta loş sokağın üstündeki dar ışık yolunda vızıldaşan sinek bulutunda bile bir şiir var. Amca bey, hey amca bey. Sabit Bey ağabey köşede arabayı görür görmez elini sallayarak Osman'a bağırmaya başlamıştı. Osman arabadan atladı Rakım'a. Rabia'ya söyle ben biraz sonra gelirim dedi. Sabit Bey ağabeyle köşede çardağın altında bir kahve ısmarladılar. Ağabey içini açtı. Mahalle heyet-i ihtiyariyesinin intihap zamanı gelmişti. Ağabey takımı eskici Fehmi Efendi'yi atlatmak yerine Osman'ı getirmek istiyorlardı. Bu küçük vaka mahallenin hayatında çok mühimdi. Tepelerindeki padişah zulüm ve istibdadına rağmen mahallede pek de mühim bir işi olmayan birkaç kişilik heyet intihap etmek hakkı onlara kendi kendilerini idare edenlerin vakarını veriyordu. Osman ağabey kadar heyecanlandı ve sözüne nasihatine bu kadar bel bağlayan bu haşarı genç kitleyi Fehmi Efendi'yi tekrar intihap etmeye ikna etti. Bu küçük fukara sokakta bir sima olmak ona ilk evlendiği günler kadar cazip ve insanı göründü. Abi yumruğunu çarpık kahve masasına indirdi. Fehmi Efendi tekrar intihap edilecekti. Osman'la beraber dükkanın önüne kadar omuz omuza yürüdüler. Rakım dükkana yerleşmiş, alışveriş başlamıştı. Rabia merdiven başında elinde Osman'ın terlikleri bekliyordu. Kuzum ayaklarını çıkar. Merdivenleri bu sabah erkenden ovdum. Merdiven ayağında ayak çıkarmak. Bu Osman'ın hiç alışmadığı bir adet. Tahta silindiği günler müstesna, Osman odasının kapısına kadar potinleriyle çıkardı. Tahtalar tamamen kuruyuncaya kadar ben bir dolaşayım. Eskici Fehmi Efendi'yi görmek istiyorum. Ağabeyi gördüm. Konağa gitsen daha iyi olur. Rabia sözünü kesti. Zavallı Sabiha Hanım bitik. Mutlaka seni görmek istiyor. Bu akşam yemekten sonra beraber gideriz. Beni göreceğin geldi mi? Rabia'nın omzunu okşadı. Çenesini de okşamak istedi. Fakat o hayli huşunetle Osman'ın elini itti. Yanakları gelincik gibi. Ben sana halk içinde okşamak olmaz demedim mi? İşte gene eski dar kafalı, sinekli bakkallı hafız kız. Boğaz içine biraz adama alışır gibi olmuştu. Dükkandan çıkınca Osman, Fehmi Efendi'nin dükkanına değil, imamın evine gitti. Aylık günü 3 gün geçmişti. Başörtülü yaşlı bir kadın kapıyı açtı ve Osman'ı derhal tanıdı. 3 gündür imam efendi yatıyor. Çok hasta. İyi ki geldiniz. Ben sizi boğaz içinde sanıyordum. Ben sevabına çorba pişirip getirdim. Ama bugün pek yalnız bırakılır gibi değil. Sen git hanım. Ben sen gelinceye kadar efendi babayı bırakmam. Kadının eline 2 mecidiye sıkıştırdı. Yukarı çıktı. İmamın yatağı odanın ta ortasına serilmiş. Arkasına evdeki yastıkların hepsi üst üste yığılmış. İhtiyar adeta oturur gibi yatıyor. Fakat gene nefesi kısık. Dizlerinde yazma bir yorgan, arkasında belinden bir kuşakla kavuşturulmuş bir basma hırka. Takkenin altında beyaz bir çatkı. Şakaklarında ve alnında birer tümsek. Gözleri sıtmalı, yanakları daha çökük. Kadavraya benzeyen simanın üstündeki burnu, Osman tiyatrolarda kullanılan takma bir buruna benzetti. Fakat delikleri kabarıyor, nefes almakta çok güçlük çektiği hissediliyor. Ve boğazında garip bir hırıltı var. Herhalde ihtiyar çok hastaydı. Fakat buna rağmen içine çöken gözlerinin içinde haşin ve eğilmeyen iradesi parlıyor. Başucundaki rahlenin üstünde biri açık duran 3 çift el yazması kitap imamın hala okuyabilecek kadar dimağına hakim olduğunu gösteriyor. Osman rahlenin altında pul şişede tembel tembel dolaşan 3 sülüğe baktı. Gayri ihtiyari güldü. Odanın havasında lavanta çiçeği ile karışık soğan kokusu vardı. İmam Osman'ı tanımış mıydı? Herhalde çok aksi sesiyle hırıldaya hırıldaya sordu. Ne istiyorsun? Hastasın efendi baba. Nihayet geldin mi? 3 gün geciktin. İhtiyarın içi rahat etsin diye Osman 5 altını yorganın üstüne tesbih çeker gibi kımıldayan parmakların arasına koydu. Parmaklar altınları hastanın gözlerine yaklaştırdı. Sonra göğsünden kesesini titreye titreye çıkardı ve kese göğsüne girip hırka kavuşuncaya kadar konuşmadı. Böyle yalnız hasta nasıl olur? Aşağıdaki kadını tutayım senin yanında kalsın olmaz mı? Estağfurullah. Kim para verecek? Çorbamın bile o pişiriyor. Yoksa para getirdiğini söyledin mi? Söylemedim. Kesemde altın olduğunu kimse sezmesin ha. Gırtlağımı koyun gibi keserler. Melunlar, haydutlar, kahpeler. Göğsü kalaycı körüğü gibi inip çıkıyor. Ama ben bir doktor getireceğim efendi baba. Merak etme, viziteyi ben veririm. Ne dedin, ne dedin? Hepsi kafir. Hepsi ilaçların içinde şarap kor. Estağfurullah. Sesi kesildi. Göğsü ve burun delikleri şiddetle işledi. Parmakları şakaklarını sıktı. Kafamı çekiçler dövüyor. Soğan bağladım, kâr etmedi. Gece arkama sülük çekeceğim. Peki peki, sen biraz rahat et. Ben beklerim. Hasta gözlerini kapadı, başı yastığa düştü. Dudakları ıslık çalar gibi fısıldadı. Şeytana biraz ekmek ufağı ver. Sayıklıyor muydu? Hayır, yatağın yanında hakikat bir tabakta ekmek ufağı var. Osman pencereden bir cik cik duydu. Başını çevirdi. Kafesin altından parmak kadar küçük bir serçe çıktı. Pencerenin bu tarafına geçti. Kuyruğunu sallıyor, başı bir tarafta Osman'a bakıyordu. Osman yavaş yavaş ilerledi. Ekmek ufağını pencerenin içine serpti. İhtiyata hiç lüzum yoktu. Serçe hep başı bir tarafta, küçük kuyruğunu titreterek pencereden mindere sıçrıyor, odada kim olursa olsun kaçmayacak kadar alışık olduğunu hissettiriyordu. Sayıklar gibi hasta mırıldandı. Emine'ye kavuşmak günü geliyor. Rabia'yı görmek istemez misin efendi baba? Ne dedin, ne dedin? Gözlerini açtı. Fakat Osman'ı değil, eski günleri görüyordu. Biraz sonra daldı ve horlamaya başladı. Osman'a dakikalar yıl gibi geliyordu. Öğle vakti gelmiş geçiyor. Rabia merak edecek. O bunları düşünürken imam eski mahalle mektebi hocalığının hatıratını sayıklıyor. Falaka cennetten çıkma. Eti benim, kemiği senin. Nihayet sayıklama durdu. Göğsünden şimdi yağsız ve bozuk makineden çıkan sesler çıkıyor. Ağzı kara bir çukur gibi açık. Avluda kadının takunya seslerini duyunca aşağı indi. Kadına imam fenalaşırsa haber vermesini tembih etti. Sokağa çıkınca saatine baktı. Saraydaki dersine geç kalmamak için eve yemeğe bile gitmeden koşmaya başladı. O gece Rabia halsiz görünüyordu. Konağa giderlerken imamın hastalığını söylemeye dili varmadı. Konaktan döndükleri zaman mutlak söylemek istiyordu. Fakat nasıl başlayacağını bilemiyordu. Sabiha Hanım'ın lakırdısını açmak istedi. Belki oradan. Rabia kollarını sıvayarak, ''Aman Osman, yarın konuşuruz. Uykudan gözüm açılmıyor. Namaz kılarken seccadede dalacağım.'' diyordu. Osman yatağa girdi. Rabia'nın namazının bitmesini bekledi. ''Rabia, büyük baban çok hasta.'' Kız seccadeyi uykuda gibi topluyordu. Esneyerek, ''Allah şifalar versin.'' dedi. ''Gidip görsen fena olmaz.'' ''Aman, şimdi seccadeden baş kaldırdım. Beni günaha sokma. Beni kovdurmak mı istiyorsun?'' Annesini son gördüğü günün hayali kafasında yatağa girdi. Osman da ertesi sabaha kadar beklemeye karar verdi. ''Ne var amca?'' Ortalık henüz ağrırken Rakım kapıyı vurdu. Rabia'yı uyandırdı. Rabia yalın ayak kapının önüne koştu. ''Allah sana uzun ömürler versin Rabia. Çabuk söyle, kim öldü? Kim öldü?'' ''Mutlaka, mutlaka Tevfik'i öldürdüler.'' Kız elleri göğsünde, gözleri yerlerinden fırlamış. ''Büyük baban ölmüş. Yanında bakan kadın geldi, haber verdi. Osman'ı uyandır.'' Rabia imama ne derin, ne samimi bir minnet hissetti. Adeta ona, Tevfik ölecekmiş de onun yerine imam ölü. Rabbim gani gani rahmet eylesin.